Ayrım 19, sayfa 251, Çember, Oxford 2001. Yeni dönemin ilk haftası Peri Tanrı'nın zihnine, zihindeki Tanrı'ya giriş dersinin ilk buluşması için hazırlandı. Öğrenci posta kutusunda Profesör Azur'dan gelen bir zarf bulalı yalnızca birkaç gün olmuştu. İçindeki kartta sağa doğru alçalan eğimle yazılmış bir not vardı. Besbelli aceleye gelmişti. Sevgili Bayan Nalbantoğlu, eğer Tanrı semineriyle hala ciddi ciddi ilgileniyorsan, dersler önümüzdeki perşembe saat 14'te başlıyor. Dilersen yanında amber getirebilirsin. Ama gereksiz özür dilemeler getirme. Ahtapot sizi bekler. A.Z. Azur. Notu okuduğundan beri derslerinden ve kitapçıda yarı zamanlı işinden kafasını kaldıramamıştı. Şimdi göğsüne sıkıca bastırdığı defteriyle seminer odasına doğru koştururken kaygılıydı. Odaya girince 9 öğrenci saydı. 4 oğlan 5 kız. Aralarında Mona'yı bulunca şaşırdı. Mona da Peri'nin varlığına bir o kadar şaşırmış görünüyordu. Peri öteki öğrencileri şöyle bir süzdü. Tedirgin gülümsemelerine, birbirlerine fazla sokulmadan kibar kibar oturuşlarına bakılırsa gergin ve heyecanlı olan bir tek kendisi değildi. Bazı öğrenciler düşüncelerine dalıp gitmişken kimileri de alçak sesle laflıyor ya da ders tanımını kim bilir kaçıncı kez okuyorlardı. Bir oğlan başını blok notunun üstüne koymuş uyukluyordu. Peri cam kenarında bir sandalyeye çöktü. Dışarıdaki yaprakları yakut ve altın rengi ışıltılar saçan koca meşe ağacına baktı. Tuvalete gidecek vakit olup olmadığını merak etti. Ama geri geldiğinde seminerin başlamış olmasından çekinerek yerinden kıpırdamadı. Sema bulutlanmıştı. Henüz erken olduğu halde akşam çökmüş gibiydi. Tam saat başında kapı açıldı. Profesör Azur elinde bir yığın dosya, bir kutu boya kalemi ve bir kum saatiyle içeri girdi. Üzerinde dirsekleri deri yamalı, lacivert, fitilli kadife bir ceket vardı. Tertemiz gömleğinin ütüsü kusursuzdu. Ama kravatı sanki bağlamaya üşenmiş gibi gevşekti. Saçları karman çormandı. Ya güçlü rüzgara karşı yürümüştü ya da gayri ihtiyari parmaklarıyla saçlarını karıştırmak gibi bir huyu vardı. Her şeyi bir çırpıda masanın üstüne bıraktı. Kum saatini kürsünün üstüne koydu ve hemen çevirdi. Kum taneleri kutsal bir seyahate çıkan hacı kafilesi misali başladılar üst hazneden alttakine akmaya. Tahtanın önünde dikildi Profesör Azur. Uzun boylu, ince yapılıydı. Bir seslenişle sınıftaki uyuşuk havayı alt üst etti. Herkese merhaba, şalom aleyhem, selamün aleyküm, barış sizinle olsun, namaste, jay jinendra, satnam, satsri akal. Merak edenler için söyleyeyim, selamlarımı herhangi bir öncelik sırasıyla söylemedim. Aloha dedi birisi yanıt kabilinden. Başkaları da sesini yükseltti. Selamlar ve kahkahalar birbirine karıştı. Harika dedi Azur ellerini ovuşturarak. Gördüğüm kadarıyla hepinizde özgüven patlaması var. Kemik gözlük çerçevesinin ardında ışıltılı gözleri delice çağlayan bir deredeki çakıl taşlarını andırıyordu. Ses tonu uzak ülkelerden geri dönmüş de maceralarını dostlarıyla paylaşan bir kaşifinki gibi dalga dalga yükseliyordu. Bu seminere kaydolma cesaretini gösterdikleri için bütün öğrencileri kutladı. Sonuna kadar gitmeye azmedeceklerini umduğunu söyledi. Konuşması o kadar rahat ve öyle hızlıydı ki ne zaman şaka yapıp ne zaman ciddi olduğunu anlamak zordu. Belki saymışsınızdır. Sınıfta 11 kişisiniz. Özellikle 11. Çünkü 10 mükemmel bir rakam ve mükemmellik sıkıcı bir şey. Hoşnutsuz bir ifadeyle etrafa bakındı. Anlaşılan işimiz var. Ne o öyle? Isırılmaktan korkar gibi sağa sola yayılmışsınız. Evet hanımlar, beyler, zahmet olmazsa ayağa kalkar mısınız lütfen? Şaşıran öğrenciler söylenini yaptılar eğlenerek. Ne kadar itaatkarsınız. Tanrı'nın gözündeki en yüksek erdemmiş, öyle diyorlar. Şimdi sandalyelerinizi bir çember oluşturacak şekilde dizmenizi istiyorum. Tanrı hakkında konuşmak için en uygun geometrik şekil çemberdir zira. Farklı konuların farklı oturma şekilleri gerektirdiğini açıkladı Azur. Siyaset konuşmak için dağınık ve şekilsiz, sosyoloji için düzgün bir üçgen, uluslararası ilişkiler içinse dikdörtgen prizma. Ama Tanrı konuşulacaksa şayet muhakkak çember içre olmalıydı. Herkesin merkeze eşit uzaklıkta olacağı biçimde. Bundan sonra her hafta sınıfa girdiğimde sizi halka şeklinde bulmak istiyorum. Bu iş birkaç dakikalarına mal oldu. Sandalyelerini ve ayaklarını sürterek yeniden yerleştiler. Nihayet oturduklarında oluşturdukları şekil çemberden ziyade sıkılmış limonu andırıyordu ama olsun. Her ne kadar tatmin olmasa da çabaları için teşekkür etti Profesör Azur. Derken kendilerinden bilhassa genç insanlar için daha eğlenceli bir sürü şey varken neden Tanrı ile ilgilendiklerinden bahsetmelerini istedi. İlk konuşan Mona oldu. 11 Eylül trajedisinden sonra batıdaki İslam algısından derin kaygı duyduğunu söyledi. Sözcüklerini tane tane seçerek genç bir Müslüman kadın olmaktan gurur duyduğunu, dinini kalpten sevdiğini ve sahiplendiğini ama neredeyse her gün bir sürü ön yargıyla uğraşmak zorunda kaldığını anlattı. İslam'a dair hiçbir şey bilmeyen insanlar benim dinim, peygamberim, inancım hakkında kallavi laflar ediyor, negatif konuşuyorlar dedi. Başörtüm hakkında da diye ekledi. Bu dersi almaya karar vermişti çünkü Yaradan'ın doğası hakkında dürüst, ön yargısız araştırmalara, tartışmalara katılmak istiyordu. Tanrı herkesi farklı yaratmıştı. Bunca çeşitliliğin bir sebebi vardı. Sözlerini şöyle bitirdi. Çeşitliliğe saygım var ama karşımdakinden de saygı beklerim. Mona'nın yanındaki genç adam sıra ona geldiğinde sırtını dikleştirdi. Adı Ed'di. Dinsiz bir aileden geldiği için Tanrı konusuna temkinli ve tarafsız yaklaştığını söyledi. Bilimle inancın bir araya gelebileceğine kaniydi ama dinin mantık dışı yanlarının ki pek çoktu, ayıklanması gerekliydi. Babam Yahudi, annem Protestan ama dindar değiller diye ekledi. Sanırım ben de Mona gibi ama farklı bir açıdan modern çağda kimlik ve inanç konusuyla ilgileniyorum. Gerçi dürüst olmak gerekirse Tanrı hiçbir zaman derdim olmadı. O zaman neden buradasın diye sordu kaslı, çopur yüzlü, sarışın biri olan. Bir kurşun kalemi parmaklarının arasında hızla çevirdi. Buradaki herkesin Tanrı ile bir meselesi var sanıyordum. Peri, Ed'in başını kaldırıp Profesör Azur'a baktığını, onun da Ed'e belli belirsiz bir baş işareti yaptığını fark etti. Aralarında sanki bir mesaj gitti geldi. Peri'nin çözemediği bir şifre. Azur sarışın çocuğa döndü. Normalde öğrencilerin birbirlerinin fikirleri hakkında yorumda bulunmalarını bekler, hatta bunu teşvik ederim. Ama henüz çok erken. Yumurtadan çıkmaya çalışan civcivler gibiyiz. Başımızı bir uzatalım ele kabuğumuzdan dışarı, sonra başlarız tartışmaya. Bir sonraki öğrenci, Olivia, belirgin bir İspanyol aksanıyla konuşan alımlı bir kızdı. İri kahverengi gözleri, koyu, ipek gibi saçları vardı. Katolik bir ailede büyüdüğünü, her hafta ayine gidecek kadar dindar olduğunu söyledi. Oxford Katolik topluluğunda güzel dostluklar kurmuştu. Bununla birlikte bakış açısını genişletmek istiyordu. Bu dersi almak ilginç olur diye düşündüm. Alıştığım çevrenin dışına çıkmak, başkaları Tanrı'ya nasıl yaklaşıyor anlamak, o yüzden. Cümlesini tamamlamadı. Sonunu başkalarının getirmesini bekler gibi. Sıra bende sanırım diye atıldı sarışın çocuk. Kalemi daha da hızlı çeviriyordu. Adım Kevin. Kaliforniya'dan geliyorum, burslu. Kevin dedi ki, zaten her konuda haklı olan Ernest Hemingway, kafası çalışan herkesin ateist olacağını söylediğinde haklıydı. Mesela kendisi ateşli bir ateistti. Bu zırvaların hiçbirine inanmam. Bu yüzden buradayım. Sizin Tanrı deyip durduğunuz şey üstüne yapıcı tartışmalara girmek istiyorum. Gerçi eminim herkesin tepesini attırırım. Birileri öksürdü. Ya tesadüfi ya tepkisel. Ondan sonra konuşan oğlan kendini şöyle tanıttı. Herkese merhaba. Adım Avi. Oxford Şabat topluluğu üyesiyim. Ayrıca Yahudi kütüphanesinde yarı zamanlı gönüllü olarak çalışıyorum. Avi dedi ki, insanlığı 3. Dünya Savaşı'na savurmaya yetecek kadar nefret ve husumet vardı şu dünyada. Tarihin hayaleti dolanıyordu aramızda. Yahudi soykırımında ve ikiz kulelerin yıkılmasında görüldüğü gibi, insanoğlu akla hayale sığmayan kötülükler yapmaya kabildi. Dinler arasında gerçek bir diyalog yeşermeliydi. Tanrı korkusu, Homo sapiens'in şiddet eğilimine karşı en güçlü caydırıcıydı. Modern çağda Tanrı'ya her zamankinden çok ihtiyaç vardı. Avi bir şeyler daha söylemeye hevesli görünüyordu ama yanındaki enerjik, sabırsız Hintli kız sözünü kesti. Adı Sujatha'ydı. Doğu felsefesiyle batılı muadili arasındaki farklardan bahsetti. Bütün semavi dinler aynı bölgeden geliyor, aynı kökten. Kavga edip duruyorlar ama dışarıdan bakınca aslında o kadar birbirlerine benziyorlar ki. Sujatha, Hint felsefesinden hareketle bir slogan benimsemişti. Kendini nasıl gördüğün bir müddet sonra hakikatin olur. Kimseyi kırmak istemiyordu ama semavi dinlerdeki Tanrı fikrini haşin, yargılayıcı, mesafeli, uzak buluyordu. Ben her şey Tanrı'dır diyorum. Halbuki siz her şey Tanrı'nındır diyorsunuz. O küçük iyilik eki büyük fark yaratıyor. Sujata bu felsefi farklılıklar üzerine kıyasıya tartışmayı dört gözle beklediğini ifade ederek sözlerini bitirdi. Söz alan her öğrenciyle birlikte Peri sandalyesinde biraz daha aşağı kaydı, paniklemeye başladı. Keşke görünmez olup buradan sıvışabilseydi. Profesör Azur'un öğrencilerini akademik liyakatlerine göre değil, kişisel hikayelerine göre seçtiğinden kuşkulanıyordu. Belli ki her öğrenci tek tek seçilmişti. Sanki profesör sınıfta hem çeşitlilik hem çatışma olsun istiyordu. Zira bu kadar farklı kökenden gelen insanın uzlaşması zor, hatta neredeyse imkansızdı. Belki de Azur'un istediği buydu, çelişki. Belki de onlara laboratuvarında koşuşturan fareler gibi muamele yapıyordu. Onlar fark etmeden deney yapıyordu öğrencilerin üstünde. Eğer öyleyse neyi deniyor olabilirdi ki? Yeni bir tanrı algısını mı? Peri'nin canını sıkan başka bir şey daha vardı. Şayet etrafındaki herkes minyatür bir Babil Kulesi oluşturmak için özellikle seçilmişse, peki kendisi niye kabul edilmişti bu seminere? Profesör Azur ne biliyor olabilirdi ki Peri hakkında? Neden onu deneyine dahil etmişti? Doktor Raymond'ın sözleri zihninde yankılandı. Azur tuhaf adamdır. Derslere yaklaşımı alışılmışın dışındadır. Herkese iyi gelmeyebilir. Öğrencileri ikiye bölen bir ders bu. Bazılarının hoşuna giderken bazılarını mutsuz edebiliyor. Selam, ben Kimber, dedi kıvırcık saçlı bir kız. Ne zaman başını oynatsa bukleleri aşağı yukarı hopluyordu. Niye bu dersi aldım? İki cevabım var. Bir uzun, bir kısa. Uzundan başla, dedi Profesör Azur. Kimber dedi ki, babası Mormon Kilisesi'nde rahipti. Tüm ailesi, arkadaşları, akrabaları Mormondu. Hayatına anlam veren yegane etken Tanrı'ydı. Onu daha iyi anlamak istediği için bu dersle ilgilenmişti. Günümüz gençlerinin yalnızca aşk meşkle, para pul, kariyerle ilgilenmesini son derece yanlış buluyordu. Hayatta bundan fazlasının olması gerektiğine inanıyordu. Her birimiz bu dünyaya belli bir görev için gönderildik. Ben kendiminkini arıyorum. Peki, kısa yanıt neydi diye sordu Azur. Kimber kıkırdadı. Bir arkadaşımla iddiaya girdim. Sizin bu üniversitedeki notu en kıt ve en zor beğenen hoca olduğunuzu söyledi. Benim notlarım her zaman süper. Anaokulundan beri. Bu nedenle bunu bir meydan okuma kabul ettim. Dingin bir gülümseme geçti profesörün çehresinden. Hakikat o kadar az bulunur bir cevherdir ki, söylemesi bir zevktir. Oturduğu yerde Peri dizeyi hatırladı. Kendi kendine mırıldandı. Emily Dickinson. Devam edelim sıradaki, diye seslendi Azur sınıfta. Bir sonraki öğrencinin ismi Adam idi. Yuvarlak burun, gamzeli çene ve sanki sürekli bir şeylere hayret ediyormuş izlenimi veren kalkık kaşlar. Tanrı demek sevgi demektir, dedi. Yaşa, sev, öğren. Bu evrensel ilkeye inanıyorum. Anı yaşamak gerektiğinden, yoga ve meditasyon tekniklerinden söz etti. Sıra bende mi? Adım Elizabeth, dedi yan taraftaki kız öğrenci. Doğma büyüme buralıyım. Evden fazla uzaklaştığım söylenemez. Benim Tanrı'yla bir alıp veremediğim yok ama Tanrı'nın erkek olarak algılanmasını sorguluyorum. Elizabeth dedi ki, insanlar doğayla ve ana tanrıça kültüyle bağlarını yitirmişti. Tarih boyunca dişilik hep bastırılmıştı. Bunun bedeli savaşlarla, dökülen kanlarla ve artan şiddetle ödenmişti. Kadim dinlere, şamanizme, Tibet Budizmine meraklı olduğunu söyledi. Doğa anayla yeniden bağ kurmamız gerek. Küresel ısınmadan, çevre kirliliğinden bahsetti. Bundan böyle Tanrı'yı erkek olarak düşünmeyi bırakıp ondan dişil bir enerji olarak söz edilmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı. Böylece konuşmayan sadece iki öğrenci kalmıştı. Peri ile yanındaki oğlan. Peri eliyle Berikine işaret etti, önce o konuşsun diye. Ama o oralı olmadı. Pekala, adım Peri. Ve o alıntıda Emily Dickinson'landı. Aferin, bildin diye araya girdi Azur. Peri yanaklarının kızardığının farkındaydı. Profesörün onu kendi kendine mırıldanırken duymuş olabileceği aklından geçmemişti. İstanbul'dan geliyorum. Ne söyleyeceğini unutup kekeledi. Diğerleri gibi önemli felsefi şeyler söyleyeceğine doğduğu şehirden bahsettiği için kendini aptal gibi hissetti. Şey ben, Neden burada olduğumdan emin değilim. Bırak o zaman dedi Kevin. Böylece 10 kişi oluruz. Mükemmel sayı. Bir kahkaha dalgası yayıldı. Peri bakışlarını yere indirdi. Bütün bu öğrenciler ilk bakışta çok farklı görünseler de işte hepsi sular seller gibi konuşmuştu. Halbuki o bu kadar basit bir işte bile tökezliyor, içine kapanıyordu. Devam etmedi, sustu. En son konuşan Bruno adında bir oğlandı. Marksist olmadığını belirtti. Ama dinin toplumların afyonu olduğu hususunda Marx'a sonuna kadar hak veriyordu. Vaktiyle Enver Hoca'nın dinle ilgili görüşlerini okuyup hayran kalmıştı. Aynı fikirdeydi. Delikanlı dedi Azur. Başkalarından özellikle kelimelere meftun olan filozoflardan ve şairlerden alıntı yaparken dikkat etmeliyiz. Marx'ın söylediği şuydu. Din, mazlumun iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi ve ruhsuz koşulların ruhudur. Din halkın afyonudur. Evet evet, aynı şey işte diye yapıştırdı Bruno hemen. Sözünün kesilmiş olmasından hiç hoşlanmamıştı. Sonra pat diye Mona'ya döndü. Yumruk yemeye hazırlanıyormuş gibi çenesini ileri uzattı. Söyleyeceklerinin bazılarının hoşuna gitmeyebileceğini ama her zaman dobra dobra konuştuğunu iddia etti. İslam'la bir derdi olduğunu söyledi. Aslında bütün tek tanrılı dinlerle derdim var ama Hristiyanlık ve Yahudilik reform gördü. İslam reform görmedi dedi. Bruno, İslam'ın kadınlara karşı tutumunun kabul edilebilir olmadığını, şayet kendisi kadın ve Müslüman olarak doğmuş olsaydı bedbaht olacağını belirtti. Herhalde terk ederdim. Bruno'ya göre değiştirilmediği takdirde İslam günümüz dünyasına uygun değildi. Ama hem kutsal kitap hem de hadisler mutlak görüldüğü için bu koşullar altında değişim beklemek imkansızdı. Değişim yasaksa o zaman bu dini nasıl düzelteceğiz? Mona Bruno'ya buz gibi bir bakış attı. Derhal çocuğun ağzının payını verdi. Pardon ama kim sana benim dinimi düzeltmeye kalkma hakkını veriyor? Nereden çıkardın Müslüman kadınların senin gibiler tarafından kurtarılmaya ihtiyaçları olduğunu? Aman aman kavga etmeyin. Tamam harika, müthiş bir başlangıç diyerek araya girdi Azur. Fikirlerinizi belagatle ifade ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Fakat unutmayın konumuz din değil. Konumuz Tanrı felsefesi. Öğrencilerin oluşturduğu halkanın içinde bir çember çizerek yürüdü profesör. Hareketleri kendinden emin, konuşması hararetliydi. Burada İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ya da Hinduizm üstüne fikir teatisinde bulunmak için toplanmadık. Bu geleneklere zaman zaman değinebiliriz ama asıl meramımız Tanrı felsefesinin nasıl geliştiğini anlamak. Şahsi inançlarınızın araya girmesine izin veremezsiniz. Kızdığınızı, sinirlendiğinizi fark ederseniz lütfen Bertrand Russell'in şu sözünü hatırlayın. İnsan bir konuda ne kadar az bilgili olursa o kadar çok duygusal olur. Semada büyükçe bir bulut cılız güneşi perdeledi. Odadaki ışık bir anda soluverdi. Azur'un gözleri o loşlukta ışıldadı. Anlaşıldı mı? Evet diye yanıtladı öğrenciler hep bir ağızdan. Ama birkaç saniye sonra alçacıktan bir ses duyuldu. Eh, hayır. Periydi bu. Azur durdu. Ne dedin? Affedersiniz, yalnızca yani duyguları dikkate almanın yanlış bir şey olmadığını düşünüyordum. Konuşurken ellerini fazla hareket ettiriyordu. Kelimelere güvenmeyen tüm insanlar gibi. Aslında akıldan ziyade duygularımızla hareket ederiz, öyle değil mi? Neden doğamızı hor görüyoruz? Duyguları neden küçümsüyoruz? Profesörün ona kızmasından endişe ederek başını kaldırdı. Halbuki Azur'un yüzünde sevecen bir ifade vardı. Aferin İstanbullu kız. Meydan okumaya devam et. Profesör dedi ki, üniversite dediğin ortam öğrenmek, düşünmek, gelişmek ve anlamak için kurulmuştu. Eğer Oxford'da geçirecekleri yılların sonunda hala üniversiteye başladıkları ilk günkü fikirlere sahiplerse, yani durağan ve aynı kalmışlarsa, ne demeye okuyorlardı buralarda? Hem kendi zamanlarını hem ailelerinin parasını boşuna harcamış olurlardı. Kalkıp eve dönseler daha iyiydi. Değişmeye hazır olun. Sadece taşlar, kayalar değişmez bu alemde. Tabii aslında onlar bile değişir. Azur dedi ki, işte burada dünyanın en eski üniversitesindeydiler. Oxford yüzyıllar boyunca sadece akademik çalışmaların ve bilimsel araştırmaların değil, aynı zamanda teolojik tartışmaların ve dini anlaşmazlıkların da kalbi ola gelmişti. Tanrı felsefesine merak duymak illa da dindar olmak demek değildi. Bu konuyla hiç ilgilenmeyen bir sürü dindar olabileceği gibi, İlgilenen nice liberal, laik, agnostik insan vardı. Kimse kimseyi kategorilere sokmaya çalışmamalıydı. Azur dedi ki, herkes duymaya alıştığı şeyleri tekrar ediyordu aslında. Ateist öğrenci ateizm perspektifinden, Mormon öğrenci Mormon kültüründen, Hintli öğrenci Hint felsefesinden, Müslüman öğrenci İslami açıdan vs. bakıyordu doğal olarak. Ama bunca farklı ses bir araya geldiğinde acaba ortak bir dil yakalanabilir miydi? Tanrı felsefesi bütün farklılıkları kucaklayan bir şemsiye olabilir miydi? Şanslısınız. Tanrı konusunu konuşmak için doğru yerdesiniz. Böylece başladı ilk ders. Konuştukça tüm havası değişti profesörün. O ana dek sakin ve oturmuş görünen yüz hatları belirgin şekilde hareketlendi. Ses tonu dikkatli ve ölçülü değildi artık. Ateşliydi, tutkuluydu. Nasıl da kendinden emindi? Bu haliyle İstanbul'daki sokak kedilerini hatırlatıyordu Peri'ye. İnsanlardan uzak duran, boynu bükük, ürkek pisileri değil de hani şu en yüksek tavanlarda, en yüksek duvarlarda caka satarak gezinen, mahalleyi kendi krallığıymış gibi teftiş eden başına buyruk kedileri. Pekala, şimdi size bir soru. Şayet bronz çağına sizi ışınlamış olsaydım, o günkü insanlara Tanrı'yı nasıl tanımlardınız? Merhametlidir dedi Mona, Rahman ve Rahim'dir. Kendi kendine yeter diye ekledi Avi. Kimseye muhtaç değildir. Erkek değildir ama erkek gibi tasvir edilir dedi Elizabeth. Ne erkektir ne kadın dedi Kevin. Yahu zaten bunların hepsi safsata. Profesör Azur eliyle işaret etti. Hepiniz çaktınız. Nedenmiş diye itiraz etti Bruno. Çünkü bronz çağındaki kıllı atalarınızla aynı dili konuşmuyorsunuz. Tanrı'yı nasıl anlatırsınız bugünkü Tanrı mevhumunu hiç duymamış insanlara? Bir tomar kağıt ile boya kalemlerini çıkardı, herkese dağıttı. Kelimeleri unutun, imgelerle açıklayın. Ne diye tepki gösterdi Bruno. Resim mi yapalım yani, çocuk muyuz yahu? Keşke olsaydınız dedi Azur. Daha engin bir hayal gücünüz olurdu. Mona elini kaldırdı. Hocam, İslam putları yasaklar. Tanrı'nın resmini yapmayız yani. Yaradan'ın algı sınırlarının ötesinde olduğuna inanırız. Pekala, sen de tam da şu söylediklerini çiz. Takip eden 10 dakika boyunca öğrenciler kaynaşıp durdular. İç geçirip homurdandılar ama sonunda bir takım çizimler çıkmaya başladı ortaya. Kimisi evrenin resmini yapmıştı. Yıldızlar, galaksiler, meteorlar. Kimisi bir şimşekle delinmiş bir öbek bulut. Onun üstündeydi Tanrı. Kimisi kollarını iki yana açmış İsa peygamber resmi çizmişti. Kimisi güneşin altında altın gibi parlayan kubbeleriyle bir cami. Ya da fil başlı Hint tanrısı Ganesha. Dolgun memeli bir tanrıça. Kimisi karanlıkta bir mum olarak resmetmişti. Herkes kendine göre görselleştirmişti Tanrı'yı. Peri ise kısa bir tereddütten sonra önce bir nokta çizdi. Ardından bunu bir soru işaretine dönüştürdü. Süreniz doldu dedi Azur. Yeni kağıtlar dağıttı. Tanrı'nın ne olduğunu çizdiğinize göre şimdi de ne olmadığını çizin bakalım. Nasıl yani? Azur kaşlarını kaldırdı. Tepki göstermeyi bırak da işine bak Bruno. Ne çizebilirdi ki? Kimisi sarı yılan gözleriyle bir iblis resmetti. Ya da demirden bir korku maskesi, kanlı bir bıçak, yangın, yıkım, cehennemden bir sahne. Tuhaftır, Tanrı'nın ne olmadığını tahayyül etmek, ne olduğunu tahayyül etmekten daha zordu. Sadece Elizabeth'e kolay gelmişti bu iş. Bir erkek çizdi. Gösterdiğiniz işbirliği için teşekkür ederim dedi Profesör Azur. Şimdi iki çizimi kaldırıp yan yana tutabilir misiniz? Herkese gösterin. Söyleneni yaptılar. Yan gözle birbirlerinin ne yaptığını incelediler. Şimdi çizimleri kendinize çevirin. Tamam mı? Tamam mı? Harika. Tarih boyunca düzinelerce filozof, düşünür ve mistik tarafından ortaya atılmış bir soruyu size soruyorum. Bu iki resim arasındaki ilişki nedir? Ha? Bu sefer sadece Bruno değildi itiraz eden. İlk çizim Tanrı'nın ne olduğu üzerineydi. İkinci çizim ise Tanrı'nın ne olmadığı üzerine. Soruyorum, birinci çizim ikinci çizimi kapsıyor mu, dışlıyor mu? Mesela şayet Tanrı her şeye kadirse bu onun zayıflığı da kapsadığı anlamına mı gelir? Tanrı mutlak iyi ise kötülük ona dahil olmayan dışsal bir güç müdür? İki resim çizdiniz, bir kompozisyon yazın. Cesur, cüretkar, dürüst olun. Okumalarla destekleyin. Kimse tek kelime etmedi. Çizimleri yaparken işi hafife almışlardı. İki resmin ilişkisi hakkında kompozisyon yazmalarının isteneceğini bilseler, ağırdan alır, daha çok düşünürlerdi. Ama iş başa düşmüştü. Basit bir sorudan karmaşık bir ödev çıkmıştı. Dönüp eski zaman filozoflarına bakın. Lütfen bugünün tartışmalarından uzak durun. Yoksa gene kavga edersiniz. Kendi zihninizden uzak durun. Kendi zihnimizden uzak mı duralım diye tekrarladı Kevin. O halde gelecek hafta için ödeviniz bu. Elinizden geleni yapın, okuyun, araştırın. Bakalım tarih boyunca filozoflar, bilim ve din insanları bu soruyu nasıl cevaplamış? Şaşırtın beni ama sizi uyarıyorum. Beni etkilemek kolay değildir. Böyle buyurdu Azur. Dosyalarını, kalemlerini ve son kum tanesi de alttaki hazneye kayan kum saatini topladı, çıkıp gitti. Ayrım sonu, sayfa 264.